Ayrım 38.
1995 Ocak ayı verileriyle bir Reşat altını 3,5 milyon olduğu için Mustafa Kemal'e Sultan Vahdettin'in verdiği şahsi parasının toplamı Ocak 95 verileri için tam tamına 140 milyar Türk lirasıdır. Dipnot: HHC ile bu miktarı 5 Nisan 1995 günü ATV'de yayınlanan İktidar Oyunu adlı programda 146 milyara çıkarttı. Anlaşılan altın fiyatlarını günü gününe izliyor. Bu kadar büyük bir miktarın normal bir harcırah yani yolluk veya 9. Ordu müfettişliği için verilmiş bir tahsisat olmasına da imkan yoktur. Paranın verildiği garanti de şimdi sıra niteliğini açıklamaya geldi. Olsa olsa bu tamamen Sultan Vahdettin'in vatanın kurtuluşu için ortaya koyduğu tarifsiz ve tanımsız bir jestten başka bir şey değildir. Ne kadar doğru söylüyor, vatan için ölmek filan bu tarifsiz ve tanımsız jestin yanında düpedüz vızıltı kalır. Kaldı ki Mustafa Kemal'e 18 Mayıs 1919 akşamına kadar verilen müteaddid yani birçok yardımların toplamı 400 bin altına yükselmiştir. Şu tatlı masalı kesip de araya girmeyeyim diyorum ama mümkün olmuyor ki. 18 Mayıs 1919 akşamı Bandırma vapuru Sinop'tan ayrılmış, Bafra burnu açıklarında yani açık denizde sabah Samsun'a varacak. Öyleyse son taksit açık denizdeki gemiye nasıl yetiştirildi? H.H. Ceylan her olayı kendi nezaketi ve tarih disiplini içinde analiz etmeye ve irdelemeye çalıştığını açıklıyor. Dipnot Büyük Oyun 1. Yıl sayfa 23. Öyleyse bu konuyu da analiz edip irdelemiştir elbette. Artık muhteremi daha fazla yormayalım da şu 400 bin liranın son taksitinin 18 Mayıs akşamı açık denizde Mustafa Kemal'e nasıl teslim edildiğini biz keşfetmeye çalışalım. Hangi vasıta ile ulaştırılmış olabilir? Benim aklıma şunlar geliyor. Maşallah helikopteri, alternatif tarih balonu, Vahidettin'in makam denizaltısı, damat Ferit'in Ah İngiltere adlı özel yatı ya da deniz kızı Eftelya ile. Bu masala en çok deniz kızı Eftelya yakışıyor değil mi? Her neyse bir çare bulup yetiştirmişler ya, biz ona bakalım. Mustafa Kemal ve arkadaşları bu heyecanlı film sahnesine neden anılarında yer vermemişler anlamadım. Doğrusu ayıp etmişler. Hasan Hüseyin Ceylan devam ediyor. Üstelik Samsun'a hareket edene kadar verilen miktarlardan başka bir 400 bin altın meselesi daha var. Burada M. Şevket Efendi'nin 5 Temmuz 1967'de Tercüman Gazetesi'ne yayımlanan malum açıklamasına gönderme yapıyor. Bu miktarı da Mustafa Kemal bizzat ikrar ve itiraf eylemektedir. Aydın cephesinde savaşan askerlere yardım ulaştırmak için donanma cemiyetinin elinde bulunan paralardan 400 bin altın talep etmiş, Halife Sultan Vahidettin'in emriyle bu istek de yerine getirilmiştir. Bu kadar parayla neler olmaz ki, bugünkü rakamlarla 840 bin altın, toplam Ocak 95 altın fiyatlarına göre yaklaşık tam, ne Türkçe, 30 trilyon Türk lirasına tekabül etmektedir. Dipnot, bence bu toplam yanlış. H.H. Ceylan Mustafa Kemal'e iltimas geçiyor. Çünkü Mahmut Şevket Efendi'nin sözünü ettiği para başka, donanma cemiyetinden istenen para başka. O kadar karışık bir ifadesi var ki kendi aklı bile karışmış, ikisini bir sanıyor. Hakçası bunları iki ayrı kalem olarak toplama katmaktır. O zaman Mustafa Kemal'e verilen paranın 840 bin değil, 1 milyon 240 bin altın ettiği anlaşılır. Bir de 26 bin altın vardı, toplam 1 milyon 266 bin altın eder. Vallahi iyi para. Ne yaptı Mustafa Kemal bu kadar parayı canım? Türk siyasi ve kültür hayatımızda ilk kez gündeme getirdiğimiz bu rakamlarla Anadolu'da nelerin yapılabileceği gayet iyi anlaşılacaktır. İşte bu büyük maddi yardımın arkasındaki tek adres, makamı hilafet ve tek kişide kendisine bütün bu yaptıklarına rağmen vatan haini damgası vurulmak istenen Halife Sultan Vahidettin'dir. Bu kadar para ve altın yardımının dışında peyderpey yani parça parça Anadolu'nun ihtiyacı görülmesi için İstanbul hükümeti tarafından Mustafa Kemal'e yardımlar da yapılmıştır. 1000 liralık makbuzu ileri sürüyor ve devam ediyor. Ayrıca şu da anlaşılıyor ki Mustafa Kemal'e İstanbul hükümeti yani makamı hilafet nerede ne bulduysa vermeye çalışmıştır. Çünkü ortaya çıkan başka makbuzlar da vardır. Bu sefer de Mahut 25 bin lira hakkında bilinenleri tekrar ediyor. Böylece verilen para da 866 bin altına ve 6235 kiloya ulaştı. Yine bizim için en önemli belgelerden biri de 20. asırda yetişmiş İslam dünyasının en büyük alimlerinden biri olan ve Vahdettin döneminin Şeyhülislamlığını yapan M. Sabri Efendi'nin verdiği bilgilerdir. O padişahın kendisine verdiği kime? M. Sabri'ye mi, Mustafa Kemal'e mi? Para ve altınlar geniş yetki ve selahiyetler hakkında meşhur Mefkuful Akıl isimli eserinde bilgi vermektedir. Büyük Oyun 1. sayfa 29-32. Hasan Hüseyin Ceylan da M. Sabri'nin malum kitabını yine 1. cildin 469. sayfasına gönderme yapıyor. Öyleyse kitabı bulup okumuş. Çünkü sahici bir araştırmacı görüp incelemediği bir kitaba doğrudan gönderme yapmaz. Bu bilgiyi nereden aldığını belirtir. Necip Fazıl Kısakürek bu kitapta padişah tarafından verilen altın liraların miktarı, veriliş tarzı ve gayesi nakledilmektedir. Bir vesika deposudur diye yazıyordu. Ne güzel işte, kitap elinin altında, Türkçesi yetersiz ama İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi mezunu olduğuna göre herhalde iyi Arapça biliyordur. Şu altın liraların miktarı, veriliş tarzı ve gayesini gösteren bilgi ve belgeleri çevirip yayımlasa ya, niye yapmıyor bu tarihi hizmeti? Neden bu belge ve bilgileri çevirerek tarihe katkıda bulunmuyor? Çünkü kitabı Mısıroğlu'ndan başka gören yok. M. Sabri Efendi'nin kitabı. Dikkat etmişsinizdir, Mısıroğlu da onun verdiği bilgileri benimseyen öteki yazarlar da söz konusu kitabın sadece birinci cildinin iki sayfasına, 468 ve 469. sayfalara gönderme yapıyorlar. Anlaşılıyor ki Necip Fazıl Kısakürek'in vesika deposu sandığı kitapta Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin sadece iki dedikodu sayfası bulunmaktadır. Hiçbir belgenin yer almadığı da belli. İçinde dişe dokunur bilgi ve bir tek belge olsa Mısıroğlu mutlaka aktarırdı. Bu iki sayfadan yapılan aktarmalar şunu gösteriyor. Sarığına kadar politikaya batmış olan M. Sabri Efendi kitabın iki sayfasını bir takım belgesiz, dayanaksız iddia ve isnatlara ayırmış. Şişirdikleri kitap bu. Sonuç, para konusundaki hiçbir iddiaları geçerli, sağlam, mantıklı, belgeli, kanıtlı değil. Hepsi uydurma, yakıştırma. Kurtuluş Savaşı halkın canı, kanı, parası ve malı ile kazanılmıştır. Dipnot. Şubat-Nisan 1921'de Kızılay tarafından Anadolu gazileri için bağış toplanırken, gazetelerin yazdığına göre Şehzade Selim Efendi 50 lira, Vahidettin 10 bin lira vermiş. Kurtuluş Savaşı günlüğü 3. cilt sayfa 475-481. Sarayın ve saraylıların desteği bu kadar. Gerçeği öğrenmek isteyenlere Alp'teki Müderrisoğlu'nun Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları adlı eserini tavsiye ederim. 7. Bandırma Gemisi. 5 Nisan 1995 akşamı ATV'de bir program yayımlandı, İktidar Oyunu. Programın hazırlayıcısı ve sunucusu Fatih Çekirge programın başında dedi ki, "Kolay bir araştırma, kolay bir senaryo değil bu. Bu yüzden birçok kişiyle konuştuk, değerledik, eledik ve İktidar Oyunu'nun bu keskin sahnesini hazırladık. Sonuç olarak Türkiye'nin daha güzel günlere gitmesi için paslanmış tabuların yıkıldığı bir dönemdeyiz. O zaman tarihe biraz daha ışık tutarak bu muazzam sahnede el yordamıyla ama emin adımlarla ilerleyebiliriz sanıyorum. Öyleyse işin temeline inelim. Bazı soruları burada hiç çekinmeden soralım. İşte bu soruları ararken bulduğumuz bir örnek. Bu örnek bugüne kadar okuduğumuz tarihi gerçeklerin aslında nasıl da tartışılabilir olduğunu ortaya koyuyor. Bu anlamda çok önemlidir. Bu örnek Cumhuriyet döneminde yaşanan cemaat-devlet-tarikat ilişkilerinin de yanlış aktarılmış olabileceğini anlatmak adına bizce önemli ve tarihsel bir iddia ile başlıyor. Anlaşılan bu ilişkileri aydınlatacak çok önemli bir belge bulmuş, onu açıklayacak. Bütün dikkatimizi ekrana topluyoruz. Fatih Çekirge devam ediyor. İddianın sahibi Refah Partisi'nin önemli bir ismi Hasan Hüseyin Ceylan. Şu bizim H.H. Ceylan. Sizi biraz çocukluk günlerinize götürecek. Dahası hepinizin Cumhuriyet tarihi bilgilerinizi yoklayıp belki de biraz sendeletecek. Bir an sonra bu önemli ve tarihsel iddianın Bandırma gemisiyle ilgili olduğunu anlıyoruz. Bandırma gemisiyle cemaat, devlet, tarikat ilişkilerinin ilgisine. Sabırlı olun, Çekirge bunu biraz sonra açıklayacak. Oraya gelmeden Çekirge'nin şu son kelimesi üzerinde duracağım. Anlaşılan H.H. Ceylan yayına hazırlık yapıldığı sıralarda Çekirge'nin tarih bilgisini yoklamış, bakmış eksi 273 yani mutlak sıfır, birkaç balon patlatıp Fatih Çekirge'yi sendeletmiş. Çekirge bizim de sendeleyeceğimizi sanıyor. Oysa yayından önce Meydan Larus ansiklopedisine şöyle bir göz atmış olsaydı, Bandırma gemisi hakkında doğru bilgi bulur, sendelemekten de gülünç bir iddiaya aracılık etmekten de kurtulurdu. Dipnot, Meydan Larus 2. cilt sayfa 133, özet. 1878 yılında yapılmış 192 tonluk küçük bir gemiydi. Denize indirildiği zaman Trocadero adı konulmuştu. Sonra sahip değiştirdikçe adı da değişti. İstanbullu bir Rum armatör tarafından satın alınınca adını Panderma koydular. Ondan da Seyri Sefer İdaresi satın aldı ve geminin adı Bandırma oldu. 1924 yılında çürüye çıkarılmıştır. 1919'da 41 yaşında bir gemi 5 yıl sonra da çürüye çıkarılmış. Belki inanmayacaksınız ama şu bizim GRYT ansiklopedisinde bile Bandırma vapuru hakkında yeterli bilgi var. 1. cilt sayfa 150. Hatta Abdurrahman Dilipak'ta da Cumhuriyet'e giden yol sayfa 164. H.H. Ceylan arkadaşlarının kitaplarını da okumuyor anlaşılan. H.H. Ceylan önce fırsattan yararlanarak Vahidettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'nun kurtuluşu için yolladığını, cebinden 146 milyar lira verdiğini ileri sürüyor, esip gürlüyor. Çekirge de bağrını bu yalan rüzgarına açmış, ayılmadan ve uyanmadan dinliyor. Hasan Hüseyin Ceylan şöyle devam ediyor. Mustafa Kemal'in Samsun'a girişini nasıl tarif edeyim size, şimdi oraya geliyorum. Bir taka ile yol iz bilmeyen bir kaptanın gözetiminde sağa sola vurarak su almış, suları boşalarak hiç dümen bilmediği için yanlışlıkla önce İnebolu'ya çıktık denilerek, İngiliz işgal kuvvetlerinden kaça kaça, sonunda 19 Mayıs sabahı sabah namazından sonra Samsun'a ayak bastığı iddia edilir. Emin Oktay'dan tutunuz Enver Ziya Karallara varıncaya kadar böyle söylenmiş. Emin Oktay ve Enver Ziya Karal'ın böyle yazıp yazmadıklarını aşağıda göreceğiz. H.H. Ceylan devam ediyor. İşte Bandırma vapuru ve ekrana birdenbire kocaman bir vapurun fotoğrafı dolduruyor. Oo, adeta orta boy bir transatlantik. Hasan Hüseyin Ceylan'ın sesi bu şahane resmin üzerine düşüyor. Buyurun, yaklaşık 236 metre uzunluğunda, baca yüksekliği 19 metre yüksekliğinde. 19 metre ne demek? Bir dairenin yüksekliği 3 metredir yahu. Dipnot. Yaklaşık 236 metre ne demek? Yaklaşık kelimesinin yuvarlak sayılar için kullanıldığını bilmeyen öğrenciyi edebiyat hocamız Fevziye A. Tansel sınıfta bırakırdı. Diyelim ki bunlar eğitimin tavrumar olduğu dönemin çocukları. Ama doğru düşünen eğitimi yetersiz bile olsa doğru yazıp konuşmaya çabalar. Beceremiyorsa hiç olmasa tarihe musallat olmaz. Allah Allah, Yavuz zırhlısının boyu bile 186 metreydi. Dipnot. Ana Britannica 22. cilt, sayfa 325, Ümit Zileli, 16 Mayıs 1995'te Kanal 6'da yayımlanan Pusula programında özetle şöyle dedi. Demek ki Bandırma dünyanın en büyük transatlantiği olan Queen Elizabeth'ten 60 metre daha küçükmüş. Bandırma üzerine türküler yakılan Yavuz'dan da büyükmüş demek ki. Fatih Çekirge herhalde denizcilik tarihi uzmanı olmalı ki burada Rufai tarikatı Şeyhi Galip Efendi'ye söz veriyor. Galip Efendi de şöyle diyor. Bunlar tarihi vaka, bunlar gizlenmesin, yalanla dolanla cumhuriyet oturmaz, işin gerçeğini söyle. Rufai tarikatı Şeyhi'nin bu önemli uyarısından sonra söz yine Çekirge'de. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Hasan Hüseyin Ceylan bugüne kadar hepimizin küçük bir taka olarak bildiği o pusulasız vapurun aslında büyük bir gemi olduğunu söylüyor. Peki ama bu nasıl olabilir? Bunca yıl okul kitaplarında öğrendiğimiz bu tarihi gerçek nasıl böylesine çarpıtılabilir? Bu niye yapılır? Oysa bizim bildiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal çok zor durumda, her an batabilecek bir taka ile kıyıdan kıyıdan Samsun'a gidebilmiştir. Ceylan'ın iddialarına önce inanamadık, sonra dedik ki bunu en yetkili kurum olan Türk Tarih Kurumu Başkanı'na da soralım. Bundan sonra ekrana TTK Başkanı Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu gelecek ve kısa bir konuşma yapacak. Bu konuşmayı sonra vermek üzere Çekirge'nin sözlerini ele almak istiyorum. Evet, gerçekten bizler de şaşırdık ama bu zırvalara inanıp da ekrana getirdiği için. İlk Bandırma vapuruyla hiç ilgisi olmayan, sonradan Bandırma adı verilmiş bir başka geminin fotoğrafını yutturmaya çalışan Hasan Hüseyin Ceylan'a aracı olduğu için. Dipnot. H.H. Ceylan bu ikinci gemi hakkında bile doğru bilgi vermiyor. İkinci bandırmanın boyu da 236 metre değil 68.59 metre. Baca yüksekliği de 8.40 metredir. Geminin sahibi olan Türk Denizcilik İşletmeleri'nin Lloyd ve kendi kayıtlarına dayanarak yaptığı açıklama. 7 Mayıs 1995, 5. sayfa. Milliyet ek bilgi için Hasan Pulur, 7 Aralık 1995 Milliyet. Kaç yalan kucak kucağa. Bu yutturma iddialarıyla devlet tarikat sorunu arasında ilişki kurmaya çabaladığı için. Dipnot, Fatih Çekirge, Y. Halaçoğlu'nun açıklamasından sonra sözü şöyle bağlıyor. Bakın, birileri bize o geminin küçücük bir taka olduğunu söylemişti. Ama gemi dile geldi ve işler değişti. Demek ki o dönemle ilgili bildiğimiz birçok tarihi gerçekte dile gelince değişebilir. Bu cins ilgisiz sözlere gençler şöyle tepki gösteriyorlar. Alakaya çay demle. Fatih Çekirge ayrıca Bandırma'yı bugüne kadar hepimizin küçük bir taka olarak bildiğimizi söyleyerek herkesi kendi bilgisizliğine de ortak ediyor. Hayır efendim, biz Bandırma'nın taka olmadığını biliyoruz. Bize hiç kimse o geminin taka olduğunu söylemedi. Ayrıca bizim gençliğimizde hiç kimse böyle ıvır zıvır konularla ilgilenmez, hiç kimse kamuoyunu böyle dış kapının mandalı konularla meşgul etmezdi. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nın daha dumanı üstündeydi. Dört bir yanımız işbirlikçi kim, Kuvayi Milliyeci kim, din tüccarı kim, gerçek dindar kim, saray ne, TBMM ne, İstanbul ne, Ankara ne, Sevr ne, Lozan ne, kapitülasyon ne, tam bağımsızlık ne, bağnazlık ne, hoşgörü ne, işgal devriyelerin nalça sesleriyle İzmir kordonunda Türk süvarilerinin nallarının şakımırdaması arasındaki fark ne? Bu bir hülya mıdır yoksa Mustafa Kemal'in bayrağı altında toplanmış olanların gerçekleştirdiği bir mucize midir? Bunları bilen acıyı ve zafer coşkusunu iliklerine kadar yaşamış insanlarla doluydu. Şimdilerde birileri bu acıları ve coşkuları unutturmaya ve dikkatleri böyle zırvalara çekmeye çalışıyor. 4 yıl süren yaman bir mücadelenin sonucu bir yana bırakılıp da Bandırma'nın boyu posu ile neden uğraşılıyor acaba? Bu çabaların geçim derdine düşmüş ve pek az okuyan insanlarımızı yakın geçmişimizle ilgili gerçeklerden kuşkuya düşürerek kendi kurguladıkları bir uyduruk tarihe inandırma tuzakları olduğu besbelli değil mi? Şimdi gelelim Hasan Hüseyin Ceylan'ın yeni zati sungurluğuna. Taka Doğu Karadeniz bölgesine özgü 8-10 metre boyunda yelken ve kürekle hareket eden, daha çok balıkçılıkta kullanılan bir kıyı teknesidir. Dipnot Meydan Larousse 11. cilt sayfa 847. Larousse Ansiklopedik Sözlük 6. cilt sayfa 2253. Türkçe Sözlük sayfa 758 TDK 1974. Bandırma ise buharlı bir gemi. Bandırma gemisine taka diyenin aklından şüphe etmek için doktor olmaya bile gerek yok. Azıcık bilgi ve biraz sağduyu yeter. Kim kaptan için yol iz bilmiyor demiş ki? Kim kaptanın hiç dümen bilmediğini yazmış ki? Kim? Kim? Böyle birileri yok. He he Ceylan tam gaz uyduruyor ama bir gerçek olan fırtınayı ise abartı sanıyor. Masal yazmaktan vakit bulup araştırmıyor ki doğruları öğrenebilsin. Mustafa Kemal ve arkadaşları bir İngiliz savaş gemisinin Bandırma'yı izleyeceğini sanıyorlar. Çünkü biri böyle bir tehlike olduğunu Mustafa Kemal'e haber vermiştir. Kim dersiniz? Söyleyeyim, Vahidettin'in damadı İ. Hakkı Oktay. Dipnot, bu hususu ilk defa İ.H. Oktay'ın mektubuna dayanarak Yeşke açıklamıştır. İngiliz belgeleri sayfa 117, dipnot 71. Daha sonra İ.H. Oktay anılarında daha geniş bilgi vermektedir. Yan yadan Ankara'ya sayfa 403 ve devamı. Bir kruvazörün Bandırma'yı takip ettiğini ilk ortaya atan da yine Vahidettincilerin öncüsü Mevlanzade Rıfat'tır. Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü sayfa 239. Dipnot, bu konudaki bir başka masalcıda daha önce sözünü ettiğim Hüsamettin Ertürk. İki Devrin Perde Arkası adlı kitabında bu konudaki 4,5 sayfaya neredeyse 45 yalan ve yanlış sığdırmayı becermiş. 16 Mayıs çarşamba diyor, doğrusu cuma. Mustafa Kemal'in rütbesinin ferik olduğunu söylüyor, doğrusu Mirliva yani Tuğgeneral. Gemide kalpaklı, poturlu, şalvarlı, cepkenli başka yolcuların da olduğunu yazıyor, oysa başka yolcu yok. Mustafa Kemal ve karargah subaylarının kalpak, avcı biçimi elbise, golf pantolon giydiklerini ileri sürüyor, hepsi üniformalı. Karargah mensupları arasında bulunmayan kimseleri varmış gibi gösteriyor, Salih Bozak, Süreyya Yiğit gibi rütbeleri yanlış veriyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öteki yolcuların dikkatini çekmemek için bir araya gelmekten çekindiklerini anlatıyor. Ali Kemal'in 25 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in cebren ve mahfuzen geri gönderilmesini istediğini belirtiyor vesaire. Ali Kemal'in bu konuyla ilgili ilk genelgesi 23 Haziran tarihlidir. Üstelik H. Ertürk'ün dediği gibi de değildir. Bandırma gemisinde bulunanlardan biri olan Yarbay M. Arif, 1924'te yayımlanan Anadolu İnkılabı, Mücahedat-ı Milliyet Hatıratı adlı kitabında bu yolculuğu şöyle anlatıyor. Acaba Boğaz dışında bir İngiliz torpidosu tarafından küçük Bandırma vapurumuz durdurulacak mıydı? Samsun'a ayak basıncaya kadar bu şüphe ve tereddüt kaybolmadı. Bir taraftan Karadeniz'in müthiş fırtına ve dalgalarından kurtulmak, diğer taraftan İngiliz torpidosunun karanlık hayalinden kaçmak isteyen bu küçük teknenin yolcuları çok sıkıntı çekmişlerdi. Dipnot, tamamı Mayıs 1972 sayılı Hayat Tarih Dergisi'nin 2 olarak yayımlanmıştır. Yunus Nadi geç kalmış olarak bir torpidonun yola çıkarıldığını, Samsun'a yetiştiği zaman Mustafa Kemal'in karaya çıkmış ve Bandırma'nın Samsun'dan ayrılmış olduğunu yazıyor. Mustafa Kemal Paşa Samsun'da sayfa 18. Bandırma gemisinde bulunan Hüsrev Gerede de bir torpidonun arkalarından yola çıkarıldığını, Samsun'a indikten sonra duyduklarını yazıyor. Hayat Dergisi sayı 7 Mayıs 1956. Aynı vapurda bulunan Kurmay Binbaşı Hüsrev Gerede de o yolculuğu özetle şöyle anlatmaktadır. Silah ve cephane denetiminden sonra akşamın 8.30'unda Boğaz'dan çıktık. Biz açıldıkça deniz de kabardıkça kabardı. Fırtınadan ufacık gemi tekne gibi sallanıyordu. Hepimiz yataklara serildik. Akşam 9.30'da İnebolu'ya girdik. Fazla durmadan Sinop'un yolunu tuttuk. Geceyi pek fena hem de çok tehlikeli geçirdik. Paraketeyi dalgalar kopardığından kaç mil gittiğimizi de bilmiyorduk. Allah'ın inayetiyle batmadan ayın 18'inde öğleye doğru Sinop limanına girebildik. Sinop'tan Samsun'a doğru yola çıktık. Denizin çok dalgalı olması fırtınanın şiddeti sebebiyle gemi süvarisi usulen rotasını sahilden uzak tutmak mecburiyetindeydi. Mustafa Kemal Paşa da buna sinirlenmekteydi. Hatta kaptan köprüsüne çıkıp kaptanla konuştuğunu görmüştük. Yaver Muzaffer Kılıç Bey'den öğrendiğime göre kaptana sahilden uzaklaşmamasını, icap ederse baştan karayı dahi göze almasını emretmiş. Hayat Dergisi Sayı 7 Mayıs 1956. Üsteğmen Hikmet Gerçekçi de bu yolculukta bulunan Mustafa Kemal'in karargah subaylarından biridir. Yolculuğu o da şöyle anlatıyor. Hafiften hafiften esen rüzgar birden yerini şiddetli bir fırtınaya bıraktı. Gecenin karanlığı içinde büsbütün korkunçlaşan Karadeniz'in hırçın dalgaları üzerinde bandırma gemisi fındık kabuğu gibi oynamaya başlamıştı. İstanbul'dan ayrılmadan önce kulağımıza İngilizlerin boğazdan çıktıktan sonra arkamızdan bir torpido yollayarak içindekilerle beraber bandırmayı Karadeniz'in azgın sularına gömecekleri söylentisi çalınmıştı. Fakat endişemize rağmen torpido görünmedi. Hayat Dergisi Sayı 21 Mayıs 1969. Dipnot. Abdurrahman Dilipak şöyle yazıyor. Gemide bulunanların anlattıklarına göre hilafeti kurtarmak üzere Anadolu'ya geçenlerin bir kısmı gerilim ve stresi atmak için içmişti ve sarhoştu. Hatta kaptan bile. Mustafa Kemal kaptanı bu konuda ikaz edecek ve içkiye ara vermesini isteyecekti. Gemide bir de İngiliz ajanı vardı ve durum anlaşılınca adam Sinop'ta indirildi. Cumhuriyete giden yol sayfa 40-164. Bu yolculuğa katılanlardan sadece 5'i anılarını yazmış ya da anlatmıştır. Hiçbirinde böyle bir iddia yok. Ya Dilipak düpedüz uyduruyor ya da tarihe meraklı bir minik kuş kendisini aldatmış. Kısacası Samsun yolcularının bir İngiliz gemisinin bandırmayı durduracağından ya da batıracağından kuşkulanmaları da azgın fırtınada resmi tarihçilerin uydurduğu şeyler değildir. Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili olarak anlattıkları da şu. Artık Şişli'deki evi bırakmak üzereyiz. Bandırma vapuru Galata rıhtımında hazır. Bildiğimiz bu. Karargahımızdan olanlar muayyen saatte rıhtımda toplanmış olacaklardı. Otomobil kapımın önündeydi. Evdeki vedaları bitirmiştim. Tam bu sırada gelerek beni büroma, çalışma odama götüren bir dostum, aldığı bir habere göre benim ya hareketime müsaade edilmeyeceğini yahut vapurun Karadeniz'e batırılacağını söyledi. Yıldırımla vurulmuşa döndüm. Daha sonra vaktiyle uzun müddet yanımda çalışan bir erkanı harp, yani kurmay yüzbaşı Neşet Bora da gelerek, mahiyetinde emrinde çalıştığı bir damattan, Vahidettin'in damadı İsmail Hakkı Oktay, aynı şeyleri öğrendiğini bildirdi. Dipnot, İsmail Hakkı Oktay anılarında diyor ki, Mustafa Kemal Paşa müfettişi umumi sıfatıyla Anadolu'ya geçerken kendisi ve mahiyetini götüren bandırma vapurunun Samsun'a varamaması için İngilizler tarafından batırılmak istendiğini, fakat bu teşebbüsün kendisine bir padişah damadı tarafından haber verildiği için vapurun daima sahile yakın rota takip ettiğini söyler. İşte bu haberi Mustafa Kemal Paşa'ya ileten damat bendim. Bunu Neşet Bey'le derhal Mustafa Kemal Paşa'ya iletmiştim. Yan yadan Ankara'ya sayfa 403-404. İsmail Hakkı Oktay daha sonra babanzade Fuat Bey'in evindeki ziyafete katılan İngiliz subayı Yüzbaşı Bennett'in bir sözünden ev sahibiyle birlikte bu sonucu nasıl çıkardıklarını uzun uzun anlatmaktadır.